Çınaraltı. TGRT FM Radyosu'nun güzide dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Ve bu beraberliğin mutluluğunu yaşıyoruz. Programa başlamadan evvel hepinize istiyoruz ki, radyo çalışanları adına ve bu programa emeği geçenler adına selamlarımızı ve saygılarımızı gönderelim. Değerli dinleyiciler, şehirler medeniyetin sembolüdür. Zaten medeniyet kelimesi şehirleşme kelimesinden gelir. Medine şehir demektir. Medeni şehirli demektir. Medeniyet şehirlilik demektir. Demek ki göçebelikten, köylülükten, kırlılıktan farklı. Bu şehirlerin de elbette ki medeniyetin kıstaslarına uygun şekilde inşa edilmesi lazım. Bunun için bütün hükümetler tarih boyunca bazı tedbirler almışlar. Şehirlerin, insanların yaşaması için en elverişli şekilde inşa edilmesi, sağlık ve çeşitli afetlere karşı mukavemetli inşa edilmesi ve aynı zamanda da şehrin bir kişiliğinin, bir siliyetinin olduğunun kabulü ve bu şekilde şehirlerde yeni yapılacak binaların şehrin şahsiyetine, hüviyetine uygun olması, karakterine uygun olması prensip edinilmiş. Evet, bu prensip günümüzde mevcut, herkes tarafından kabul edilir. Fakat ne yazık ki ülkemizde biraz gevşek uygulanır. Ondan dolayı pek çok tarihi şehrimizin karakteristik hususiyetleri, silüetleri kaybolmuştur. 20. asır medeniyetinin öngördüğü teknik imkanlarla yapılan binalar tarihi havayı yok etmiştir. Ve şehirler birer beton yuvası halini almıştır. İşin bir başka veçi de var. O da bu yapılan binalar hiçbir zaman insanların konforuna, sağlık şartlarına elverişli yapılmadığı gibi depremler, yangınlar gibi afetlere de mukavemet edememektedir. Aynı zamanda da yazın sıcak, kışın soğuk ve rutubetli olmaktadır. Halbuki binalardan beklenen bunun tam aksidir. Peki acaba Osmanlılar zamanında durum neydi? Şehirler nasıl bina edilir? Bunun tedbirleri nasıl alınırdı? İsterseniz bu mevzuya şöyle bir göz atalım. Değerli dinleyiciler, belirli bir tarihe kadar Osmanlı ülkesinde bütün mimarların yaptıkları binalar usul ve nizama uygun mu değil mi? Bunu kontrol etmek için ve bina ruhsatnamelerini vermek için ve bütün memleketteki inşaata nezaret etmek için padişah tarafından bir vazifeli tayin edilirdi. Buna mimarbaşı denirdi. Buna esas resmi ismi ser mimaranı hassadır. İşte bu unvanla anılan bir mimarın vazifeleri arasında hanedan mensuplarının ve devlet adamlarının yaptıracağı binaların planını tanzim etmek. Efendim inşaat için lazım gelen mimarları ve diğer elemanları tayin etmek. Büyük şehirlerdeki mimarları kontrol etmek, hassa mimarları yani resmi mimarlar, devlet hizmetindeki mimarları yetiştirmek, şehir ve kasabalardaki bütün mimarların ve ustaların kayıtlarını tutmak da vardı. bu ser mimaran-ı hassa, yani mimarların başı, hassa mimarlarının başı ünvanı 19. asrın yarısına kadar devam etti. 1831 senesinde bu ser mimaran-ı hassanın vazifeleri şehre emanetiyle iç içe girdiği için bu iki makamın birleştirilmesine karar verildi. Böylece Sultan II. Mahmud devrinde Ebni-i Hassa müdürlüğü kurulana kadar büyük bir cami veya mühim bir bina yapılacağı vakit padişah bu işi mimarbaşıya havale ederdi. O da şeklini, suretini padişaha bildirirdi ve inşaına hüküm, yani müsaade aldıktan sonra kendisine yardım edecek diğer mimarları, sengtıraşları, yani taş ustalarını, inşaat ustalarını ve kalfaları seçer ve işe başlatırdı. Her inşaat için ayrıca yine padişah tarafından bir bina emini, bazen de binanın ehemmiyetine göre bir de bina nazırı tayin edilirdi. Yani yapılan binaların usulüne uygun yapılıp yapılmadığını da bir başka şahıs teftiş ederdi. Meşhur İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, Abbasi halifesi Mensur'un kurduğu Bağdat şehrinde bu bina nazırlığı görevi yapmıştı değerli dinleyiciler. Yani Bağdat kurulurken yapılan binalar usulüne uygun mu değil mi, bunu kontrolüne bakan bir vazife almıştı İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Kendisine kadılık, baş kadılık teklif edilmişse de ben hüküm vermeyeceğim, insanlar arasında hüküm vermekten çekiniyorum demiştir, takvasına uygun görmemiştir. Fakat bu vazifeyi almıştır. Dönelim Osmanlı tarihine. Ata tarihine göre şehremini mimarlar ve maiyetlerine tamirat ambarı takımı denirdi. Bunlar yalı köşküyle sepetçiler kasrında otururdu. Sirkeci'de var şimdi bu sepetçiler kasrı. Bu kasrın yerinde eskiden Sultan II. Bayezid'in yaptırdığı bir kasır vardı. Aynı yerde Hicret'in 999. yılında, yaklaşık 1590'lı yıllara tekabül eder, Mimar Davut Ağa tarafından bir yeni bina inşa edildi. Daha sonra burası Sepetçiler Köşkü diye adlandırılmıştır. Yeni köşkün inşaına ait vesikalarda ser mimarlık hakkında dikkate değer noktalar var. Mesela yeni köşkün kurşun ve ıhlamur ağacı tedarikiyle meşgul olan dergah-ı âli çavuşlarından Mimar Dalgıç Ahmet ser mimar olmuş. Rütbesi de paşalığa kadar yükseltilmiş. Miri binaların, yani resmi binaların tamirat işlerinin kaydedildiği Masarifi Şehriyari Ruznamçesi var. Burada da ser mimarlarla yardımcıları hakkında bazı bilgiler var. Şunu da söyleyelim ki ser mimarlık sadece İstanbul'da mevcut değildi. İmparatorluğa dahil çeşitli vilayetlerimizde de ser mimarlar vardı. Değerli dinleyiciler, mimarların tahsiline şöyle bir göz atacak olursak 1882 tarihine kadar mimarlar ve yardımcıları nazari ve ameli dersler gösterirlerdi. Fakat muayyen bir mektepte ders görerek diploma alma usulü yoktu. Buna mukabil ehliyetlerini, liyakatlerini tespit eden çeşitli usuller vardı. Sultan 3. Selim zamanında Mühendisane-i Berri Humayun teşkil edilmişti. Daha önce Sultan 3. Mustafa zamanına kadar ulaşıyor bunun kökü ama Sultan 3. Selim zamanında teşkilatlanmış şimdiki teknik üniversite. Burada bir takım hendese kitapları okutuluyordu ve mimarlar burada okuyorlardı. Mimar Sinan da Süleymaniye Darülhendese Medresesi'nde, Süleymaniye Medresesi'nin hendese bölümünde, yani geometri bölümünde hocalık etmişti. Hasbahçe'de, Sultanahmet Meydanı'nda, ki burası acemi olanlar kışlasıydı, burada yapı eğitimi verilirdi talebelere. Şimdi Osmanlılar'da bir normal medreseler var. İlk, hatta anaokulu tahsilinden yüksek lisansüstü eğitime kadar eğitim veren bir de saray okulu var, Enderun. Bu Enderun'da yetişen talebeler devlet adamı olurlar. Bir de acemi oğlanlar, yani askeri eğitim var. Askeri eğitimin içindeydi mimarlık eğitimi. Ama normal medreselerde de hendese dersleri okutuluyordu. Yani iki başlı yetişmek mümkündü. Hem orduda mimarlık eğitimi almak, istihkam eğitimi almak, hem de medreselerdeki nazari dersleri takip ederek iki kanatlı yetişmek. İşte Mimar Sinan böyle yetişmiştir değerli dinleyiciler. Kendisi bir istihkam subayıdır. Ve askeri eğitimi sırasında istihkam eğitimi almıştır. Yani mimarlığı askeriyede öğretilmiştir. Yani mimarlık askeri bir tahsil idi. Fakat kendisi aynı zamanda medreselerde hendese ve buna benzer matematik, riyazi dersler okuduğu için çift kanatlı yetişmiş ve kendisi de daha sonra medreselerde ders vermiştir. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bir medrese var. Vaka Fatih Sultan Mehmet fermanını vermiş. O zaman Vezir Mahmut Paşa o teşkil etmiş. Sahn-ı Seman Medresesi ki bu İstanbul'da kurulan bir yüksek okuldur. Burada önceleri hukuk, edebiyat ve ilahiyat, din bilgileri okutuluyordu. Ali Kuşçu isminde bir alim, bir astronomi alimi Semerkant'tan geldi. Molla Lütfi isminde bir Osmanlı alimiyle beraber hesap, hendese ve heyet dersleri okutmaya başlandı. Yani Fatih Medresesi o zamana kadar hukuk, edebiyat ve ilahiyat okunurken Avrupa'daki örneklerine uygun olarak Semerkantlı Ali Kuşçu ve Türkiye'li Molla Lütfi ile beraber burada fen dersleri de okutulmaya başlandı. Hesap, hendese ve heyet dersleri. Hesap, matematik, hendese, geometri, heyet de astronomi dersleridir. Ve o zamanlar Osmanlı üniversitelerinde bütün bunların hepsi beraber okundu. Tıp tahsili de bunun içindeydi. Yani üniversiteyi bitiren bir kimse hukuk, ilahiyat, edebiyat, astronomi, tıp ve matematiği gayet güzel öğrenmekteydi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında da Süleymaniye Medresesi kuruldu. Süleymaniye Camii ile beraber Süleymaniye Medresesi kuruldu. Bu Süleymaniye Medresesi Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Sahn-ı Seman Medresesi'nden daha üst seviyede bir medreseydi. Lisansüstü eğitim veren bir medreseydi. Ve burada bir Darül Hendese vardı. Darül Hendese işte mimarlık eğitiminin yapıldığı yerdi. Burada hem tatbiki hem ameli derslerin okutulduğunu arşiv vesikalarından öğreniyoruz. Yeri gelmişken de şunu zikredelim değerli dinleyiciler. Osmanlı tahsil sisteminin hususiyetleri buydu. Yani okumak isteyen bir kimse medresenin belli seviyesine kadar gelir. Lise ayarı tahsil veren bu mektebi bitirdikten sonra isterse ayrılıp imamlık veya ilk mekteplerde öğretmenlik yapabilir. Tahsiline devam etmek istiyorsa büyük şehirlerde bulunan üniversitelere gider. Ki bunlardan bir tanesi işte Fatih Medresesi'dir. Burayı bitiren bir kimse liyakatini de tespit ettikten sonra, ruhus verdikten sonra, imtihan da verdikten sonra kadılık, müftülük veya müderrislik yapabilir. Bunun için tabii başka stajlar falan var, onları zikretmiyorum. Eğer daha yükselmek istiyorsa veya spesifik dersler okumak istiyorsa o takdirde İstanbul'da bulunan Süleymaniye Medresesi'ne gidecektir. Süleymaniye Medresesi lisansüstü eğitim veren bir yerdir. Doktor olmak istiyorsa, mimar olmak istiyorsa, hukukta ihtisas yapmak hep bu okula gelmesi lazımdır çeşitli bölümlerine. Ama Osmanlı yüksek okulları bugün Amerika'da olduğu gibi her dersin okutulduğu bir lise üzeri yüksek okul mahiyetindedir. Bugün bu sistem aynen Amerika'da caridir. Amerika'da da yüksek okulu okumak isteyenler bütün dersleri okurlar. Lise gibi bir yerdir burası. Ve ondan sonra hukuk okumak istiyorsa hukuk okuluna giderler. Hukuk okulunda tahsili o kadar uzun değildir. Tıp okumak istiyorsa tıbba giderler. Veya bu okuldan ayrılıp bir hayata atılabilirler. Bu sistem aynı Osmanlı sistemidir. Osmanlılarda da böyleydi. Görülüyor ki mimarlık eğitimi almak için yükseğin de yükseği yani lisansüstü bir eğitim aranıyor. O da Süleymaniye Medresesi'nin Darül Hendese bölümündedir. Hendese geometri demektir. Mühendis kelimesi de hendeseden gelir. Değerli dinleyiciler, büyük binaların inşaında taşları kesip hazırlamak, keresteleri şekillendirmek gibi ayrı ayrı atölyeler teşkil edilirdi. Bu atölyelerin her birisine çarhane denirdi. Çarhane, çar iş demektir. Hane de ev, iş evi. Yani atölye manasına kullanılırdı. Fakat daha sonra bir manayı menfur kazanmış, halk dilinde başka mecaz manalarda kullanılır olmuştur. Ama esas manası atölye demektir. Günümüzde Türk dünyasında mesela Azerbaycan'da da yine kârhane, atölye ve fabrika için kullanılan bir kelimedir. İşte bu kârhanelerde çalışan ustaları idare edenlere de kârhaneci başı denirdi. Bu kârhane kelimesi atölye, fabrika manasına geldiği gibi esnaf odası, mimarlar odası, ticaret odası gibi manalara da gelmektedir. Yaptıkları işlerden öyle anlıyoruz. O devirlerde her nevi esnaf ve zanaat erbabının kârhaneleri vardı. Mesela kayıtlarda yoğurtçuların dahi kârhanesi olduğunu öğreniyoruz. Hatta yoğurtçular kârhanesi mescidi diye bir mescit de var. Vefada da mimarbaşı kârhanesi vardı. Bunu da Evliya Çelebi'nin seyahat namesinden öğrenmekteyiz. Efendim, eski yapılarımızın ve eski mimarimizin kayıtları vakıflar arşivinde tutulmuş. Fakat vakıflar arşivi bugün perişandır. Efendim, tasnifi hiç yapılmamıştır. Topkapı Sarayı arşivinin de henüz tasnifi bitmemiştir. Başka kayıtlar da vardır. Başvekalet arşivinde, mühimme defterlerinde, tevziyat, zahair, esnaf ve ihtisap defterlerinde, ahkam defterlerinde bir takım kayıtlar bulunmaktadır. Tanzimat'tan sonra hatta 20. asra kadar Osmanlı bürokrasi sistemi de defter esaslı değerli dinleyiciler. Evrak daha ziyade müsvedde mahiyetini taşırdı ve hemen hemen verilen hükümlere inhisar ederdi. Verilen, sadır olan hükümler ise hülasa olarak divan sicillerine kaydedildikten sonra ait olana verilir veya gönderilirdi. Şimdi Amerikalılara nasıl muvaffak oldukları sorulduğu zaman şunu söylemişler. Biz deftere kaydederiz öğrendiklerimizi, bilgiyi, siz kağıtlara kaydedersiniz. Bu bizim ilerlememizin sebebidir. Hakikaten Amerika'da, Avrupa'da entelektüellerin bir defteri bulunur değerli dinleyiciler. Öğrendikleri her bilgiyi, kendilerine lazım olan her bilgiyi bu deftere kaydederler. Bu tabii bilgiye zamanında ulaşmalarını, o bilginin kaybolmamasını, en azından doğru olarak kayda geçmesini sağlar. Ve böylece zihinlerini de yormazlar. Şart dünyasında ise entelektüeller öğrendikleri bilgiyi kağıda yazarlar. Kağıtlara. Bu kağıtlar ise kaybolur gider. Ve o bilgiye ulaşmak da mümkün olmaz. Bilgiyi kaydeden de nasıl olsa yazdım der. Gene bu da iyi. Hiç yazmayıp aklımda tutarım diyenler var. Halbuki hatırdan çıkar, satırdan çıkmaz demişler. İşte Osmanlılarda bugün Amerikalıların tatbik ettiği sistem vardı. Her şey deftere kaydediliyordu. Kağıtlar kaybolabilir ama defter kolay kolay kaybolmaz. Onun için Osmanlı tarihine dair pek çok vesikaları bugün sağlam bir şekilde elimizde bulmaktayız. İşte bu defter usulünün bir neticesidir. Neyse, dönelim biz mevzumuza. Ser mimarana hassa dedik, baş mimar. Bunun mahiyetinde ser mimar ve mimar-ı sani adıyla ikinci derece mimarlar vardı. Ayrıca ketüda ve çavuş gibi memurlar da vardı. Bunlar bütün gün atlar üzerinde İstanbul'u dolaşırlar. Huduttan taşra ve tariki am, yani umumi yollar ve caddeler üzere yahut bir garip veya fakir hanesine havale olunarak hane yapanların evlerini yıkarlar veya yapan ustayı cezalandırırlardı. Yani ser mimaranı hassa ve bunun manyetindeki memurlar İstanbul'un yapı işlerini çok ciddi bir şekilde teftiş ve kontrol ederlerdi. Öyle. Her önüne gelen rastgele yere bina yapamazdı. Yollara, meydanlara bina yapamazdı. Tarihi eserlerin hüviyetini kullanılmasını engelleyecek şekilde, hüviyetini bozacak şekilde bina yapılamazdı. İstanbul'un silüetini bozacak şekilde bina yapılamazdı. Biri öbüründen yüksek, biri öbüründen alçak, biri öbüründen dışarıda, biri öbüründen içeride, renkleri tutar tutmaz böyle binalar yapılamazdı. Gayri ciddi gecekondu şeklinde binalar yapılamazdı. İşte bütün bunları ser mimaranı hassa ve bunun mahiyetindeki memurlar çok sıkı bir şekilde teftiş ederlerdi. Ve de ser mimaranı hassa Osmanlı teşkilatında üst düzey bir görevli olduğu için yetkileri de çok genişti. Padişahla da devamlı sıkı bir temas halinde olduğu için vazifesini gayet rahat bir şekilde kimsenin müdahalesi olmadan yapabilmekteydi. Hassa mimarlarının miktarı 15 ile 45 arasında değişiyordu tarih boyu değerli dinleyiciler. Kıyafetleri, ulufeleri, yani aylıkları ve mühim bir eser bittiği zaman kendilerine giydirilecek hilatler daha önceden biliniyordu. Malum Osmanlı sisteminde bilhassa devlet görevlilerinin kıyafetleri çok mühimdi. Herkes kendi rütbesine uygun kıyafet giymek mecburiyetindeydi. protokol gereği. Halkta bile herkes bulunduğu, içinde bulunduğu sosyal zümrenin, dini grubun alametlerini taşımak zorundaydılar. Hatta bir tarikat mensubu bile o tarikat mensuplarının giydiği kıyafetleri giyer, böylece herkes rahatça tefrik edilebilirdi. Osmanlı düzeninde tefrik ayrım mali duruma göre değil, içtimai duruma göreydi. Herkes bu şekilde tespit edilirdi. İşte mimarların da kendi görevlerine uygun kıyafetleri, bir nevi üniforma diyelim buna, vardı. Bunlar hep nizamlarda belirtilmişti. Ulufe, devlet görevlerine verilen maaşlara denir. Ulufe, alaf kelimesinden gelir. Yani ulufe, atınızın arpası manasına, arpalık deniyor şimdi. Yani burada şu incelik var. Devlet memurları bu vazifelerini fahri olarak, şeref olarak yapmaktadırlar. İslam telakkisinde zaten devlet görevleri farz-ı kifayedir. Müslümanlardan bunu yapmak, bir grup yaparsa diğerlerinin üzerinden bu borç sakıt olur. Eğer bir grup yapmazsa diğerleri hepsi mesul olurlar. Ama bunlar da bunu parasız yapamazlar. Çolukları var, çocukları var, maişetlerini temin etmeleri lazım. O halde bunlara bir meblağ para verilir. Maaş. Fakat maaş denmez. Maaş iaşeden gelir. Maişet. Kaba bir söz Osmanlı telakkisi için. Ulufe demek, yani bizim sizin bu hizmetinizi parayla takdir etmemiz mümkün değil. Parayla ölçülmez yaptığınız bu hizmet. Ancak bizim vereceğimiz para sizin atınıza arpa olabilir. Bu incelik, bu nezaketle devlet memurlarına verilen paraya, maaşa ulufe adı verilmiştir. Alaf sözü bugün Anadolu'da hala hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. İşte bunların ulufeleri de efendim nizama bağlanmış, önceden malumdur. Bir de mimarlar ve herhangi bir görevliler mühim bir iş yaptıkları zaman, yani her zaman mutaat çalışmalarının dışında mühim bir hizmette bulundukları zaman, padişahı sevindirdikleri zaman, memlekete, millete, dine hizmet ettikleri zaman kendilerine hilat giydirilirdi. Osmanlılarda bir insanın yaptığından dolayı taltif etmek ona hilat giydirmekle olurdu. Hilat ceket diyelim bugün için anlaşılması için, bir böyle süslü bir cübbedir. Üzeri nakışlı güzel kumaşlardan yapılmış, yakası kürklü efendim bir giysidir, dış giysidir. Padişah veya işte üst düzey görevli hizmette bulunan bir kimsenin sırtına bu hilatı koyar ve bu bugün işte madalya veriyorlar, plaket veriyorlar. Osmanlılarda da bu hilat giydirmek o kimseyi yaptığı hizmetten dolayı taltif etmek manasına gelirdi. Hem de bu bugünkü madalyalar, plaketler gibi hiçbir işe yaramayan bir şey değildi. Hilat hem devamlı giyilir, hem de o kimsenin bu yaptığı hizmetin gururunu, şerefini taşımasına devamlı yardımcı olurdu.
Yeah.
Değerli dinleyiciler, Ser Mimaran-ı Hassa memleket dışına çıktığı zaman orduyla mesela bir yere gitti. Mimar Sinan, işte Osmanlı ülkesinin dört bir yanında eseri var. Ona Mimar-ı Sani vekalet ederdi. Mimar-ı Sani en kıdemli mimardı, ikinci mimar. Ama bazı zamanlarda bu vazifenin kıdeme bakılmadan Hassa mimarlarından birine verildiği de vakiydi. Bir de mimar ketüdası vardı. Mimar ketüdasının vazifesi Hassa baş mimarı adına ebniye, yani bina sahiplerinin müracaatlarını en iyi şekilde cevaplandırmaktı. Mesela tezakir ahkam defterlerinde bu mimar ketüdalarının vazifeleri hakkında fikir veren bir hüküm var. Burada diyor ki, cebecibaşıya hüküm ki. Cebecibaşı ordunun silah ve mühimmatını temin eden subaylara denir. Sefere tayin olunan 10 nefer hassa mimar ve 3 nefer su yolcu ve 40 nefer demirci ve 87 nefer benna, yani duvarcı, ve neccar, yani marangoz, ve 100 nefer lağımcılar ve 10 nefer atkeşan, ki cümle 250 neferin, atkeşan at çeken demek, atları götürenler, yolda mühim olan alat ve esbapların sen tahmil ettirip götürülmek üzere. Ha, demek ki bunların vazifesini, bu işleri hep bu kimse yapacaktır. Şimdi inşaana karar verilen bir bina var. Bu binanın ehemmiyetine göre bina ile alakalı mevzularda padişahla doğrudan temasa geçebilmek üzere mevki sahibi bizzat padişah tarafından bina nazırı olarak tayin edildi. Biraz evvel söyledik. Bina nazırı daha ziyade padişah namına diğer vazifelilere talimat vermekle vazifeliydi. İnşaat işinde asıl görev bina eminlerindeydi. Bu tabir bilhassa 16. asırda çok kullanılmış. O devre ait çeşitli mezar kitaplarında Mimar Sinan'ın tedavül kayıtlarında hep emini bina tabirine sık rastlanıyor. Emini bina da inşaatın para hesap işlerine bakardı. Sanat ve teknik işlerine hiç karışmazdı. Bu itibarla bina eminlerine inşaat masraflarını tutan, her çeşit yapı malzemesini alan, usta, amele ve sanatkarların ücretlerine bakan, emniyet ve itimada şayan kimseler nazarıyla bakmak gerekiyor. Bina eminlerinin masraf defterleri, büyük eserlerimizin birçoklarının inşa süresini, amele miktarını, inşa malzemelerinin nereden getirildiğini, kaç işçi çalıştırıldığını gösteriyor. Mesela Süleymaniye Camii inşa defterlerinin kıymeti bu bakımdan çok fazla. Bina eminleri ayrıca kale ve palangaların, şimdi bir kale var biliyoruz onu, bir de palanga var. Palanga küçük yerleşim merkezinin etrafına çevrilen duvardır. Bu duvarın içinde yerleşim merkezi vardır. Kale kadar müstahkem değildir ama yine o yerleşim merkezini dışarıya karşı koruyan bir çevirme duvarıdır. Böyle yerlere palanga denir. Bunların her türlü idari ve mali işlerine ve muamelelerine bakarlar. Ondan mesul ediler bina eminleri aynı zamanda. Ekseriya maiyetlerinde hassa baş mimarının tayin ettiği ve hassa mimarlarından teşekkül eden bir de heyet bulunurdu. Efendim, bu bina nazırlığı ve bina eminliği şüphesiz saraylar, camiler gibi büyük binalarda daha fazla ehemmiyet kazanırdı. Mesela Dolmabahçe Sarayı 5 milyon altına mal olmuştur, 5 milyon liraya mal olmuştur. Bunun bina eminliğine Sultan Abdülmecid İsmail Paşa'yı tayin etmişti. İsmail Zühtü Paşa'yı tayin etmişti ki Üsküdar'da Altunizade'de bu zatın yaptırdığı cami var, hamam var ve de orada otururdu, köşküde oradaydı. Oraya da ismini vermişti, Altunizade'ye ismini vermişti İsmail Zühtü Paşa. Çok itimat edilen bir kimseydi ve adı bile Altunizade, işte bina eminliği ve nazırlığı vazifesini Sultan Mecid zamanında mesela bu İsmail Zühtü Paşa'nın yaptığını görüyoruz. Demek ki bir bina inşaatında mimarlar, mimar görevlileri, ustalar, ameleler olduğu gibi binanın nezareti ve emanetine bakan kimseler de vardı ki bunların da ayrıca çok ehemmiyeti vardı. Bina nazırı binanın yaptıran tarafından gerekli şartlara riayet ediliyor mu edilmiyor mu ona bakardı. O da öyle teknik işlere fazla karışmazdı. Burada mesela şöyle bir yer isteniyor, siz böyle yaptınız, neden öyle yaptınız? İzahat ister, iş yürüyor mu, yürümüyor mu ona bakar. Ama bina eminin hiç öyle bir işi yoktu. Bina emini sadece para işlerine bakmaktadır. Değerli dinleyiciler, bina yapılırken önce bir de keşif yapılacak. Bu da vesikalardan anlaşılıyor. Osmanlılar'da bina inşa edilmeden önce veya tamir edilmeden önce bir keşifte bulunulmuş. Topkapı Sarayı arşivinde keşif defterleri var. Bunların tetkikinden anlaşılıyor ki bir kısım inşa ve tamirlerde keşfin bizzat ya mimarbaşı veya hasta mimarlarından biri veya teşkil edilen bir heyet tarafından yapılmış. Her üç vaziyet içinde çeşitli numuneler var. Bu maksat için mevzularına göre cami kalemi, kale kalemi gibi defterdarlık kalemleri de teşkil edilmiş. Yani bir kale tamir edilecek veya yapılacak bir kale kalemi var. Oradan keşfe gidilip işte burası ne kadara mal olur, neler lazım buna bakılıyor. Tabi inşaatın ve tamiratın kaça mal olacağını müfredatıyla gösteren keşif raporları var. Bu keşif raporları mimarbaşı tarafından bir defter halinde defterdarlığa, yani o zamanki maliye nezaretine takdim ediliyor. Keşif defteri denilen bu raporlar defterdarlıkça tetkik olunuyor. İnşaat için lüzumlu para nereden, bütçenin hangi faslından verilecek o tespit ediliyor. Ve vaziyet bir telhisle, yani raporu özetleyen bir yazıyla sadrazama, o zamanki başbakana arz ediliyor. Böylece keşif defterleri tasdik ve kabul edilmiş oluyor. İnşaat devamınca ve bitiminden sonra da gereken kontrolleri yapmak gayesiyle baş muhasebe kalemine kaydediliyor. Mimar başına da bir sureti veriliyor. Yani siz baştan böyle keşif yaptınız, şimdi niye böyle oldu? Bunu karşılaştırıyorlar. Tabii keşif bedelleri tamamen teknik bir mesele. Fakat netice itibariyle parayı hazineye taalluk ediyor. Onun için Osmanlı maliyesi bu hususta gayet titiz davranmaktadır. Gerçekten de her şeyden evvel inşaata ve tamirata harcanacak paranın yerine masruf olup olmadığı, yerine harcanıp harcanmadığı ve neticede hazineye ne gibi bir menfaat sağlanacağı mutlaka nazar itibare alınırdı. Değerli dinleyiciler, başta camiler olmak üzere büyük binaların önceden gayet ciddi şekilde planları hazırlanıyordu. Yalnız Mimar Sinan'ın değil, ondan evvelki ve sonraki mimarların da resimle çalıştıklarını biliyoruz. Hatta mücessem resim, yani maket veya menazır kullanıyorlardı. Mesela Tersane Sahil Sarayı'nda Bahariye Kasrı var. Bu kasrın önünde eskiden bir koğuş vardı, mutfak ve kiler vardı. Bu yıkılmış, bunu yeniden inşa için 1767 yılında Mimarbaşı İbrahim tarafından bir keşif defteri hazırlanmış. Bu keşif defterine bir de resim eklenmiş. Tabi bu mimari resim. Ancak başta Efkaf Nezareti arşivleri perişan olduğu için Topkapı Sarayı müştemilatından Kalfa Köşkü de yıkıldığı için, çeşitli kerhaneler de ortadan kalktığı için bu planlar ele pek geçmiyor. Ama tek tük işte şuradan buradan bu bina planları ele geçmektedir. Topkapı Yıldız Sarayı yağmasında Zülveçeyn Kütüphanesi'nde ve Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde bazı resimler ve planlar vardır. Mesela Sai Çelebi Mimar Sinan'ın ağzından bir kitap kalemi almış. Tezkiretül Bünyan, binaların tezkeresi, orada Mimar Sinan'ın bir bina yapmadan önce resmedip bina elediğini söylüyor. Yine mesela Cafer Çelebi Sultanahmet Camii'nin imamı Sedefkar Mehmet Ağa hakkında bir Risale-i Mimariye yazmış. Bu mimari risalesinde de Ağa Hazretleri, yani mimarın, bu camiyi yapmadan önce resmini yaptığını söylüyor. Yine Dayezade Mustafa Efendi de Edirne'deki Sultan Selim Camii yapılırken bunun mücessem bir resminin yapılıp hünkâra arz edildiğini söylemektedir. Böyle çeşit çeşit evraklarda, kayıtlarda, kitaplarda mimarların bir bina yapmadan önce mutlaka resmini ve hatta maketini yapıp hünkâra veya o binayı yaptıran kimseye arz ettiğini, tasvip aldıktan sonra binanın inşaına giriştiğini kaydetmektedirler. Bu da gösteriyor ki Osmanlı mimarları günümüz tekniğinden çok daha belki ileri tekniklerle çalışmışlardır. En azından onlardan geri kalmamışlardır. Efendim, sadece resim ve maketler değil, binalar yapılmadan önce bir de plan yapılıyordu. Binanın nasıl bir plan üzerine oturacağı mühim. Bu planlar ekseriya Hasbahçe'deki kalfa köşküyle Vefa'daki Neccaran-ı Mimaran kârhanesinde hazırlanırdı. Yani mimar marangozları atölyesi orada hazırlanırdı. Çünkü kalıplar orada dökülecek malum. Bu planların en eskileri, bugün elimizde olan planların en eskileri 16 ve 17. asra kadar iniyor. Bunlar bugün hala elimizdedir. Yakın zamanda da hazırlanan planlar günümüze kadar intikal etmiştir. Efendim, eski devirlerimizde kendi namlarına çalışan mimarlar da vardı. Ama asırların üzerinden bize bakan o abidevi binaların hazırlayıcıları devlet teşkilatı içindeki hassa mimarları idi. Bunlar umumiyette birer istihkam subayı idiler. Bu teşkilatın kuruluşu için kat'i bir tarih tespit etmek mümkün değil. Ancak İstanbul'un fethinden sonra teşkilatlandığını söylemek de zor değil. Çünkü İstanbul fethedildiği zaman baştan sona yıkılmış, harap olmuş bir şehirdi ve bu şehrin yeniden imar edilmesi için Fatih Sultan Mehmet dünyanın her tarafından mimarlar ve nakkaşlar ve sanatkarlar getirdi. Ve daha sonra Sultan II. Bayezid zamanındaki depremde de İstanbul yeni baştan imar edildi. Mimari tipi bile değişti. O zamana kadar taş mimari üzerine kurulmuş olan şehir ahşap mimari üzerine dönüştürüldü. İşte tahmin ediyoruz İstanbul'un fethinden sonra böyle bir teşkilat kurulmuştur. Çünkü İstanbul'un imarına başlanırken bu azametli işi başaracak mimarların bir teşkilata bağlı olmaması mümkün değil. Fakat tabi baş mimarlık teşkilatının kuruluşunu zaruri kılan ilk sebepler kale, palanga gibi askeri ihtiyaçlar olmuştur. Bu da söylenmesi gereken bir husus. Fatih Sultan Mehmet'in bir baş mimarı var, Atik Sinan. Sultan II. Bayezid'in baş mimarı var, Hayrettin Ağa ve Yakup Şah bin Sultan Şah. Bunlar hassa mimarları mı değil mi bilmiyoruz ama hassa mimarları gibi hareket etmişler. Sarayda ve devlet dahilindeki inşaat ve tamirat işlerini yürütmek için merkezde şehir emininin kontrolü ve hassa mimar başının nezareti altında su yolu nazırı vardı. Bu su yollarının açılması, çünkü bunlar baharda kapanır, tekrar açılması lazım, gereken yerlere tevzi edilmesi lazım, bu işe bakıyor. İstanbul Ağası belediye işlerine bakıyor. Kireççibaşı, ambar müdürü, ambar birinci katibi, mimarı sani, tamirat müdürü, bunların hepsi bir fen heyeti meydana getiriyor. Bu fen heyetinin vazifesi çeşitli daireler arasında işbirliğini temin etmek, ameleyi, malzemeyi ve diğer ihtiyaçları süratle temin etmek. Sermimaran Hassan'ın emrindeki Hassa Mimarları İdaresi'nde de bir ketüda, bir kalem katibi ve birçok mimar ve minareci, mermerci, taşçı, efendim başka sıvacı, hatta neccar, marangoz ve nakkaş gibi muayyen sahada yetişmiş ustalar da var. Yani bunlar hepsi Sermimaran Hassan'ın emrinde çalışan görevlilerdir. Şimdi bir binanın planı ve keşif defterleri kabul edildikten sonra inşaana veya tamirine başlanıyor. Bu işe başlanırken iş eğer bizzat mimarbaşı tarafından yürütülmeyecekse planı uygulayacak ve teknik kontrolü yapacak bir hassa mimarı tayin edilirdi. Mesela Mimar Sinan'ın inşa ettiği o sayısız eserleri bizzat kendisinin inşa etmediği muhakkak. Çünkü aynı anda farklı şehirlerde bina edilmiş binalar var, inşa edilmiş binalar var. Evet, ömrü çok uzundu, 96 yıl yaşadı ama yani tabii evliya olup aynı anda başka yerlerde görünmesi de mümkün. Ona da bir şey demeyiz ama tabii aynı anda bizzat bunu yetiştirmesi mümkün değil. Planlarını çiziyor, tasdik ediyor, keşfini yapıyor ve bir görevli yardımcısına devrediyor. Ve muayyen zamanlarda da bu binayı kontrol ediyor. Bunları arşiv vesikalarından anlıyoruz. Planlarını tasdik ettiğini ve muntazaman kendisine rapor verildiğini ve gerektiği zaman da kendisini gidip binayı gördüğünü anlıyoruz. Bütün bunlar hepsi kayda kuyuda girmiş. Yeri gelmişken şunu da söyleyelim değerli dinleyiciler. Hassa mimarları ücretlerini hazine-i hassadan, hazine-i amireden, yani devlet hazinesinden alırlardı. Ve bunlar birer saray memuruydiler. Kayıtları cemaati mevali, cemaati vazife haran, cemaati ayan olmak üzere 3 cemaat halinde tutulurdu. Yani bunların 3 tane maaş ve protokol bakımından sınıflandırmaları vardı. Bu hassa mimarları artık inşaatı, keşfi, tamiratı bizzat yürütür, inşaatı da kontrol ederdi. Sermimaran-ı hassa da bunları kontrol ederdi. Evet işte değerli dinleyiciler, böyle bir sistem kurulmuş. Bu sistemle imparatorluk 600 sene boyunca şehirler kurmuş, tamir etmiş, binalar yapmış, tamir etmiş ve bu binaların pek çoğu günümüzde hakikaten abidevi bir şekilde günümüze intikal etmiş ve bizim de birer iftihar vesilemiz oluyor ve tarihi bize canlı, tarihin canlı şahitleri oluyor. Ondan dolayı biz bu mimarlara, mimarbaşılara ve bunların mahiyetindekilere ve tabii hepsinde meşhur olan Mimar Sinan'a çok şey borçluyuz. Kendilerini minnetle ve rahmetle anıyoruz.
Üsküdar'la giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'la giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi vurdu Mehmet'i çamur. Katibimin setresi vurdu Mehmet'i çamur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Üsküdar'a giderken bir mendil buldum. Mendilin denizine lokumu doldurdum. Mendilin denizine lokumu doldurdum. Katibimi ararken yanımda buldum. Katibimi ararken yanımda buldum.
Değerli dinleyiciler, bu haftalık Çınaraltı bu kadar. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.